Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine birlikteyiz. Siz kıymetli dinleyicilerimizle sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, baharın müjdecisi Nevruz, Türk dünyasının ortak bayramı. Yeni gün anlamına gelen Nevruz, toprağın uyandığı gün, varoluş ve diriliş günü olarak kabul ediliyor. Kadim Türk geleneği, yeni yılı, baharın habercisi Nevruz üzerine güzel bir söyleşi programımızın ilk dakikalarında sizleri bekliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon konuğumuz olacak ilk dakikalarımızda. Sevgili dinleyicilerimiz, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Down sendromlu bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimi yaşıtlarına göre daha geride olduğu bir gerçek ama bugün bir azim ve başarı hikayesiyle dolu Down sendromlu milli sporcu Hasan Gökhan Kotan'ı, babası Cevdet Kotan'ı ve özel sporcu antrenörü Osman Zerman'ı siz değerli dinleyicilerimize takdim edeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Ben baharın güzüyüm, güzüyüm. Köyleri kırmızıyım, kırmızıyım. Ben baharın güzüyüm, güzüyüm. Köyleri kırmızıyım, kırmızıyım. Uçmaya yok kanadım, kızıl lale kanadım. Çölü düzü bezerem, her derele gezerem, gezerem, gezerem. Uçmaya yok kanadım, kızıl lale kanadım. Çölü düzü bezerem. Geçerim, ay geçerim, ay geçerim. Başımda şalım var, yanağımda halım var. Başımda şalım var, yanağımda halım var. Yeğillerim acıyam, acıyam. Çiçeklerin tacıyam, tacıyam. Yeğillerim acıyam, acıyam. Çiçeklerin tacıyam, tacıyam. Uçmaya yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü bezerem, her derele gezerem, gezerem, gezerem. Uçmaya yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü bezerem, her derele gezerem, ay gezerem, ay gezerem. Uçmaya yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü bezerem, her derele gezerem, gezerem, gezerem. Uçmaya yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü bezerem, her derele gezerem, ay gezerem, ay gezerem.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Sizler aracılığıyla Nəcib millətimizə gönülden saygılarımı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi arz ediyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Gerçi bugün 19 Mart, asıl 21 Mart değil mi Nevruz'u kutlayacağımız o güzel gün, ama hafta sonuna denk geldiği için biz bugün önden bir kutlama gerçekleştirelim sizin vesilenizle istedik. Baharın müjdecisi artık, çok şükür bahar geldi diyoruz ama Ankara'da bugün hala kar yağışı var. Ama Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır demişler değil mi hocam?
Evet. Mart'la ilgili de aslında bizim birçok atasözümüz var aylarımızla ilgili, özellikle de Mart'la ilgili. Mart aslında baharın gelişinin ifadesidir ama dediğiniz gibi Mart da kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Onun için insanımızın tedbirli olması için atalarımız bu güzel vecizelerle, özdeyişlerle bizleri ne yapıyorlar? Uyarıyorlar. Ondan dolayıdır ki bizi bu kutlu mirası bize bırakan atalarımıza ve dün de icra ettiğimiz Çanakkale Şühedası'nın 106. yıl dönümünde, başta Çanakkale olmak üzere 1000 yıldır Anadolu'da canını veren bütün şehitlerimize Cenab-ı Mevla'dan rahmet diliyoruz. Tabii bu yılın başka bir önemi daha var. Bu yıl biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 partinin ittifakıyla İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. Evet. İstiklal Marşımızın da yazılışının 100. yıl dönümüydü 12 Mart. Yıl olarak kabul edildiği için de Anadolu'muzun her bir tarafından milli şairimiz Mehmet Akif ve İstiklal Marşı anlatılmakta ve anılmakta. Akif'in ifadesiyle Allah bu millete tekrar yeniden İstiklal Marşı yazdırmasın. Ve ben Nevruz'a başlayalım istiyorum. Sezin Hanım, konumuz Nevruz. Türk geleneğinde, Türk kültüründe, Türk irfanında, Türk İslam muhitlerinde Nevruz bayramı ne anlama geliyor, nasıl ifa ediliyor, bunlara kısaca değinmeye çalışacağız.
Evet.
Bildiğiniz gibi ki milletleri meydana getiren temel unsurların birisi de kültür dediğimiz maddi ve manevi değerlerdir. Dil, örf, adetler, inançlar, sanat ve edebiyat bir toplumun geçmiş yüzyıllardan akıp gelen içtimai değerlerdir. Ondan dolayıdır ki milletlerin varoluş sebeplerinin en önemlisi de milli toplumun sosyal dokusu olan kültür unsurlarıdır. Biz kültürü de beşe ayırıyoruz kendi içerisinde. Birisi genel kültür, birisi alt kültür, birisi popüler kültür, bir diğeri kitle kültürü, en sonuncusu da yüksek kültür. Bizim istediğimiz bireyler, toplumumuz genel kültüre sahip, alt kültürle zenginleşmiş ve yüksek kültür bilinciyle geleceğe emin adımlarla yürüyen popüler ve kitle kültürünün karşısında da dimdik ayakta durabilmeyi başaran ve mankurtlaşmaya sırtını dönmüş bir toplum bizim arzumuzdur. Yetiştirmek istediğimiz üniversitelerimizde, kürsülerimizde yetiştirmek istediğimiz gençlik de bu bakımdan önemlidir. Onun için milli ve yerli olmanın özelliği bayramlardır, şenliklerdir, topluluk toplantılardır, faaliyetlerdir, milli kıyafetlerimizdir. Buna topluca somut olmayan kültürel miras da diyorlar yeni dilde, hatta Kültür Bakanlığı somut olmayan kültürel miraslar içerisinde aşıklık geleneğinden tutun meddahlık geleneğine, meddahlık geleneğinden tutun el sanatına, el sanatından tutun milli bayramlara kadar bu geleneği, kültürü içerisine alıyor. Bizler bayram olarak da Nevruz'u kutluyoruz. Bayram biliyorsunuz, İnsanlar arasındaki sevginin, saygıyı, dayanışmayı sağlayan, özelliğinden bile habersiz olan milli ve dini duyguların, inançların, örfün, adetin uygulandığı, sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği güne biz bayramlar diyoruz. Bizim dini bayramlarımız var Müslümanlar olarak. Bunlar Ramazan bayramımız ve Kurban bayramımız. Bizim milli bayramlarımızın başında da muhakkak ki Nevruz gelmekte. Nevruz kelime anlamı bakımıyla yeni gün demek. Yani bahara uyanış demek. Kıştan bahara geçiş. İnsanların adeta toprak nasıl uyanıyor? Cemre nasıl suya düşüyor, toprağa düşüyor, havaya düşüyor? Cemrenin adeta toprağa düştüğü, toprağın uyandığı, tabiatın uyandığı, insanların uyandığı gündür aslında Nevruz. Ve Nevruz İranlılara mal edilse de Nevruz milli bayramı Türklerin milli bayramıdır. Yani biz Nevruz'u hangi güne dayandırıyoruz tarihte? Türklerin Ergenekon'dan çıkışı Nevruz'dur. Yeniden hayata başlangıcıdır, yeniden doğuşudur. Sıkıntıdan, zahmetten rahmete çıkmasıdır. Kötülükten iyiliğe hicret etmesidir. Onun için Nevruz bir Ergenekon bayramıdır. Türklerin istiklalini, istikbalini kazandığı gündür. Hatta bizim Ergenekon destanımız da var. Bunun yanı sıra Ebul Gazi Bahadır Han Şecerai Terakime adlı eserinde Nevruz'u her yönüyle bize anlatır. Ve Sezin Hanım, Nevruz bugün Türk dünyasının ortak milli bayramıdır. Bugün Türk dünyasının her bir coğrafyasında, her bir köşesinde, Türkistan coğrafyasında Nevruz kutlanmaktadır. Batı Türkistan'da, Doğu Türkistan'da, Kafkasya'da, Azerbaycan'da, Karapapak'ta, Kırım'da, Kazan'da, Balkan'da, Ta Balkanlar'da, Batı Trakya'da, Yugoslavya'da, Makedonya'da, Kıbrıs'ta, Bosna'da ve Anadolu'muzda. Anadolu'muzda da bütün bölgelerinde, Doğu Anadolu'sundan güneyine, güneyinden Marmaras'ına, Marmaras'ından Akdeniz'ine, İç Anadolu'ya kadar 7 bölgede Nevruz 21 Mart günü olduğu gün bütün Anadolu adeta Türk dünyası ayağa kalkar. Hatta Türk dünyasında birçok bölgede Nevruz bayramı, bugün Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da okullar bir hafta kapalı. 21 Mart itibariyle büyük hazırlıklar yapılıyor, büyük şenlikler, festivaller icra ediliyor. Bahar geldiğinde Anadolu'da da ve Türk dünyasında da yeniden uyanış dedik ya, uyanışın sembolü olarak evler temizlenir değil mi? Sonra eğer evlerde boya, badana eskimişse oralar yeniden, evler yeniden boyanır, badana yapılır, halılar yıkanır. İnsanlar bahara gelişin, yeniden doğuşun simgesi olarak türküler söyler, şarkılar söyler. Ve baharla ilgili, Nevruziyelerle ilgili, Nevruz'la ilgili bizim birçok da edebi eserimiz var. Mesela Aşık Reyhani'nin baharla ilgili bir şiir aklıma geldi hafızama. Diyor ki, bahar gelsin şu dağlara gidelim. Belki derdimize çare bir çiçek. Toplayıp devşirip derman edelim. Götürelim nazlı yara bir çiçek. Ben de bir aşığım, Reyhani adım. Sorun çiçeklere az mı ağladım? Benim tabiattan tek bir muradım. Götüreyim nazlı yara bir çiçek. Sevgili, bahar, güzel, yeniden uyanış bu şiirde en güzel bir şekilde yerini almış. Ve bahar bayramı Nevruz'la ilgili Anadolu Türklerinin tabiat sevgisi, bakın şu şiirde ne kadar türkü olarak söyleniyor halk müziğinde, ne kadar güzel ortaya çıkmış. Diyor ki, Çiğdem der ki, ben elayım, yiğit başına belayım, her çiçekten ben alayım, benden ala çiçek var mı? Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar. Lale der ki, be hey tanrı, benim boynum neden eğri? Yardan ayrı düştüm gayri, benden âlâ çiçek var mı? Al baharlı mavi dağlar, yarim gurbet elde ağlar. Sümbül der ki, boynum uzun, yapraklarım düzüm düzüm, ak gerdana beni düzün. Benden âlâ çiçek var mı? Al baharlı mavi dağlar, yarim gurbet elde ağlar. Nevruz der ki, ben nazlıyım, sap kayalarda gaziyim, mavi donlu gökyüzüyüm, benden âlâ çiçek var mı? Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar.
Ne güzel. İşte
türkülerimizde Nevruz, bahar ne de güzel anlatılıyor. Değil mi?
Biz Sezin de az Hanım. Önce çaldığımız türkü bir Azerbaycan yöresinden türküydü, dinlemişsinizdir değerli hocam. Ben Bahar'ın kızıyam. Ali Ekber Tagiyev bestesi ve güftesini de Ziver Ayeva yapmış.
Evet.
O türküyü ne zaman dinlesem böyle hani sizin az önce okuduğunuz mısralardaki o çiçek isimleri var ya, kendimi o çiçek tarlasında gibi hissediyorum. Gerçekten demek ki o Bahar'ın gelişindeki güzellikler hem türkülere yansıyor, hem bu deyişlere, özdeyişlere, mısralara, şiirlere yansıyor. Bahar'ın gelişi çok güzel. Ben Bahar'ı çok severim.
Evet, bahar bizim yeni uyanışımız, bahar bizim yeniden hayat buluşumuz. Ondan dolayıdır ki Azerbaycanlı aşıktan bahsettiniz ya, bugün Türk dünyası diliyle, kültürüyle, maneviyatıyla, kıblesiyle bir ve beraber Mikail Azaflı, Azerbaycanlı aşık Mikail Azaflı diyor ki, bir kartalın kanadıyız, bir babanın evladıyız, bir milletin damadıyız, bizim eller sizin eller. Değil mi? Karabağ'da, Karabağ'a bir kar düşse bizim burada adeta göğsümüz ne yapıyor? Titriyor. Ve dünyanın neresinde bir Türk bayrağı dalgalanıyorsa bizim göğsümüz kabarıyor. Hatta Türk bayrağı görende adeta başımız göğe eriyor. İşte Nevruz da bizi millet yapan ve milli kültürel unsurlar olarak birleştiren en önemli geleneklerden biri, önemli bir bayramımız. Hatta o kadar benimsemişiz ki şahıs olarak Nevruz isimlerimiz var, değil mi?
Evet.
Hanım efendilere, kızlarımıza ve delikanlı çocuklarımıza, erkek çocuklarımıza Nevruz ismini koyuyoruz. Türklerde kabile olarak Nevruz adlı bir kabile var. Yer adlarında bizim beldelerimizde, mezralarımızda, köylerimizde, sırf Türkiye'de değil, demin ismini saydığım bütün Türk dünyasında Nevruz isimli yer adları var. Bitki olarak Nevruz ismimiz var. Değil mi? Bir bitki, Nevruz bitkimiz var. Bu da bizim Nevruz'u ne kadar çok önemsediğimizin göstergesi. Hatta Sivas ilimizin Divri ilçesinde Nevruz çiçeği ki olarak yenildiği gibi yumurtalı ıspanak gibi mıhlaması da yapılmaktadır. Görüyor musunuz Anadolu'nun zenginliğini, Anadolu'nun kültürünü? Onun için Nevruz bir diriliş bayramıdır. Nevruz yeni gündür. Nevruz'u geçmişten günümüze şamanlık geleneğinde, kam geleneğinde, dualarda, niyazlarda görmek mümkündür. Bizim Türklerin Profesör Doktor Fuat Köprülü'nün ifadesiyle, terazinin bir kefesine Türk edebiyatını koysanız, bir diğer kefesine diyor Dede Korkut'u koysanız, Dede Korkut ağır basar. Biz Nevruz'a Dede Korkut kitabında da rastlıyoruz. Biz Nevruz'a Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra dört önemli eserler bıraktılar. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'ünde, Yusuf Has Hacib'in Kutat-ı Biliğinde rastlıyoruz. Yazarlarımızın, şairlerimizin devamlı yazılarında, şiirlerinde Nevruz var. Mesela Ömer Seyfettin, Nevruz olarak Mart 9'u veya Nevruz olarak bilinen bu milli geleneğimizi, Türklerin Ergenekon'dan kurtuluş olarak günü olan bu bayramla ilgili 18 Mart 1914 tarihinde bir makale neşretmiş ve bugünün Türk gençliğinin belirli bir zamanda noktalanan mukaddes bir timsali, yani milli bir bayram olduğunu vurgulamıştır.
Evet. Hocam, sonra Ergenekon bayramından söz ettiniz ve Ergenekon destanından. Çok kısa ondan da bahsetmenizi rica edebilir miyiz?
Evet.
İçeriğinde ne vardı? Şimdi, neden Nevruz o günle özdeşleştirildi?
Şimdi Ergenekon yeniden çıkış ya. Ergenekon yeniden çıkış olduğu için, Türklerin yeniden hayata başladığı gün olduğu için, dağdan indikleri kayayı eritip, demiri eritip, dağdan, dağların arasından indiği gün olarak, yeni bir kurtuluş günü olduğu için, Nevruz da bahar günü olduğu için, baharla o gün birbiriyle kıyas edilmiş ve Nevruz adını almış, Ergenekon adını almış. Hatta Milli Azerbaycan Türk Cumhuriyeti kurulmadan önceki yıllarda milliyetçi matbuatın parolası yeni gün, yani kurtuluş bayramı olan Ergenekon Nevruz idi. Cumhuriyet kurulduktan sonra, yani 1918-1920'de bu bayram resmen Ergenekon kurtuluş bayramı olarak tescil edildi. Yani Ergenekon eşittir Nevruz'dur. Nevruz'la Ergenekon bayramı ikisi de birdir. İkisinin birbirinden bir farkı yoktur. O kadar önemli ki Ergenekon Nevruz bayramı öyle özellikli ki Azerbaycan Sovyetize oluşundan sonra da korumuştur bu bayramını. Yani istiklalinin kurucu ve kurtuluş bayramıdır aslında. Nasıl bizim İstiklal Marşımız kurucu ve kurtuluş metnimizse, Nevruz da bizim milli geleneklerimizi kuran ve koruyan bir bayramdır. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarında Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Neriman Nerimanov'un Mustafa Kemal Paşa'ya Nevruz dolayısıyla çektiği telgraf, Nevruz geleneğinin Anadolu Türklüğü tarafından bilindiği ve Türk dünyasını birbirine bağlayan önemli bir gelenek ve kültür olduğunu da biliyoruz buradan. Meclis zaptında var. Hatta Kazım Karabekir Paşa'ya da bir telgraf çekmiş. Diyor ki, Büyük Millet Meclisi riyasetine Karabağ'ın merkezi olan Şuşa Kala'da zatı devletlerinize çekilen 24 Mart 1337 tarihli telsiz telgrafın sureti aynen maruzdur. Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir. Neriman Nerimanov nasıl bir telgraf çekmiş? Burası çok önemli. Bunu kıymetli dinleyicilerimizle sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Cenubi Kafkasya Komiseri Azerbaycan Serbest Harbiye Mektebi talebeleri, iki bölüklü süvari askerleri ve topçuları, nişancı Türk alayı askerleri Türk milletinin büyük Nevruz bayramını tebrik ediyor ve biz ümit ediyoruz ki Azerbaycan İnkılap Ordusu kahraman Türk ordusu ile beraber Garp emperyalizmin tazikinde bulunan Şark milletlerini yakından kurtarırlar. Yaşasın Şark İnkılap başları Mustafa Kemal Paşa diye bir telgraf gönderiyor. Ondan dolayı ikidir ki hem devletler arasındaki irtibatta hem milletler arasındaki irtibatta Nevruz'un ne kadar birleştirici olan bir role sahip olduğunu hep birlikte toplum olarak müşahede etmekteyiz.
Evet.
Biz Türk dünyası olarak devletlerimiz ayrı ama milletlerimiz bir. İşte bu milli birliğin en önemli sembollerinden biri de Nevruz. Bir de Sezin Hanım, Nevruz'da bir husus bir şey yapılır, bir geleneğimiz vardır. Bu Anadolu'da da var, Türk dünyasında da var. Ateşten atlanır. Ateşten atlama bir İran geleneği değil, Türk geleneğidir. Ateşten niye atlıyoruz? Sebebi ne? Bir sebebi var. Ateşten atladığımız zaman eski yılda hastalıklarımızı, maddi ve manevi hastalıklarımızı, pisliklerimizi, kötülüklerimizi, düşmanlıklarımızı, kinlerimizi, hasetlerimizi ateşten atlayarak geçmişe bir tarafa bırakıyoruz. Onlara atı veriyoruz ve neye kavuşuyoruz? Baharla birlikte iyiliğe ve güzelliğe kavuşuyoruz. Aslında insanın yeniden doğuşunun sembolü dedik. Günahlarına tövbe etmesinin ve kendine çeki düzen vermesinin de bahar bir göstergesidir. Yani yeniden hayata başlamaktır. Kötülükleri unutmaktır. Küskünlüklerden barışmaya, hasetten güzel duygulara hicret etmektir Nevruz. Yani bunu biz duygu, düşünce hayatımızda da yaşayacağız. Sırf fiiliyatımızda değil, duygu ve düşünce hayatımızda da Nevruz'u görmekteyiz.
Evet. Değerli hocam, bu arada çok güzel konuşuyorsunuz. Zaten hep öyle konuşursunuz. Sesinize, soluğunuza sağlık. Ben de bir kez daha sizinle birlikte o Nevruz coşkusunu yeniden yaşadım. İnanıyorum dinleyicilerimiz de o hissiyatı duymuşlardır. Ama işte tabii sizinle olan bölümümüzün de ne yazık ki sonuna geldik.
Evet.
Son olarak dinleyicilerimize bu güzel günle ilgili neler söylemek istersiniz?
Şunu, bir Azerbaycan dörtlüğüyle Nevruz'un karşılaşmasını şöyle yapıyorlar Azerbaycan Türkleri. Diyor ki, Nevruz Nevruz bahara, küller küller bahara, Nevruz gelir yaz gelir, name gelir yaz gelir, bahçemizde gül olsun, gül üstte bülbül olsun. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar saygıdeğer dinleyicilerimiz. Hani Süleyman Çelebi Hazretlerinin kaleme almış olduğu Mevlid-i Şerif var ya, Sovyet döneminde, komünizm döneminde hem Türk dünyasında hem Balkanlarda Mevlid-i Şerif'i okuyarak, Mevlid-i Şerif'in duygusunu benimseyerek mankurtlaşmaktan uzak kalmışlar. Aynı zamanda da Türk kardeşlerimiz, soydaşlarımız Nevruz bayramını da devamlı idrak etmişler. O bayramı kutlama, milli bayramı kutlama Nevruz ve Mevlid-i Şerif'i okuma, okutma, anlama, yaşama, yaşatma geleneği Türklerin Müslümanlığını ve millet olma geleneğini her daim korumuştur. Onun için biz bu geleneklerimizi, bu bayramlarımızı geçmişten aldığımız tecrübelerle, kültürümüzün derinliğiyle bir bugünkü insanlar olarak bir köprü olup gelecek kuşaklara, gelecek nesillere de ne yapmamız lazım? İletmemiz lazım.
Evet.
Unutmayalım ki son olarak bir millet diniyle, diliyle, kültürüyle yaşar. bir milletten ruhunu aldığınız zaman, dinini aldığınız zaman, dilini kaybettirdiğiniz zaman, kültürünü öldürdüğünüz zaman orada millet diye bir kavram kalmaz, insan diye bir kavram kalmaz. İnsan coşkusuyla, heyecanıyla, duygusuyla, vatanıyla, milletiyle bir bütündür ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk dünyasının bu milli kimliğini her zaman tehdit olarak görenler var ve bizim millet, milli ve yerli olmaktan uzaklaştırmak isteyenler var. Dinimizi, dilimizi, kültürümüzü önemsiz olarak gençlerimize göstermek isteyenler var. Ama biz millet olarak bir ve beraber bu geleneklerimizi yaşayıp devam ettirmek evet. bizim en büyük şiarımızdır.
Çok teşekkür ediyoruz.
Kızıl elmamızdır.
Sağ olun değerli hocam. Sesinize, soluğunuza sağlık. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi. Eksik
olmayınız. Ben de hürmet ediyorum. Çok teşekkür Hoşça ediyorum. Kalın. Günlerimiz günlerimizden âlâ olsun efendim.
İnşallah, inşallah. Sağ olun değerli hocam.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın telefon konuğumuzdu. Kadim Türk geleneği, yeni yılı, baharın habercisi Nevruz'u konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz değerli katkıları için. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuklarımızı stüdyomuza aldık. Milli sporcumuz Hasan Gökhan Kotan, kıymetli babası Cevdet Kotan ve özel sporcular yüzme antrenörü Osman Zerman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi biz hangi birinden başlayalım? Hasan Gökhan Kotan, hangi bir başarınızı dinleyicilerimize anlatarak başlayalım? Açıkçası ben bilemedim. Müsaadenizle ben sözü size bırakayım. Şöyle biraz o yüzmeye nasıl başladığınızdan girelim. O madalyalar nasıl bize, Türk milletine hediye edildi? Onlarla devam edelim.
Küçükken başladım yüzmeye ben.
Kaç yaşlarındaydın?
9.
9 yaşında. Ben şöyle bir bilgi duydum. Bilmiyorum doğru mu? Lütfen Gökhan bana doğru olup olmadığını söylesin. Aslında ilk yüzmeye başladığında Gökhan bir an havuzdan ve o sudan endişe etmiş. Girmek istememiş.
Korkuyordu.
Öyle mi?
Evet, sudan korkuyordu. Korkmasına rağmen tercih etti. Suya ilk girişinde biz yaz kursuna göndermiştik. Hatta suya girmemek için lavaboya gitmiş, saklamış. Daha sonra alıştı. Şimdi su vazgeçilmez oldu. Vazgeçilmez.
Evet.
Bir de kesinlikle sıcak suyla duş almıyor. Soğuk suyla duş alıyor.
Yani o yüzme, evet, yani havuzun evet, su sıcaklığı olacak.
Evet.
28 derece mi? Yanlış bilmiyorsam.
Evet.
28 derece değil mi? Doğru evet. bildim değil mi değerli evet. hocam? Peki o ilk 9 yaşında başladın. Sonrasında nasıl devam ettin? Nasıl çalıştın Gökhan?
Yanarımla çalıştım.
Peki çalışırken hani o başta korktuğun bir şeydi ama sonrasında neden sevdin, neden devam etmek istedin?
Manisa'da yüzmeye devam ettim, ayak bulmaya çalışıyordum. Oradan öğrendim ayak bulmaya.
Bu ayak vurma bir terim galiba değil
tabii
mi? Bir yüzme
terimi. Tabii temel terimlerimizden birisi, vazgeçilmezimiz.
Evet, sonra?
Sonra Ankara'ya geldik. Ercim'in çocuğuyla çalıştım ben. Teknik öğretti bana. Teknikle çalışmaya öğrendim. Sonra yaşlı dostu beni. Ben de atölye yapıyordum orada. Orası bitince Antares'e geçtim. Antares'te yüzüyordum. Kendim başıma. Aslında yayı orada tanıştım.
İyi ki de tanışmışsınız.
Evet.
Sonra? Osman Hoca'yla neler yaptınız?
Osman Hoca'yla birlikte çalıştık. Üç kol bir nefes çalışması yaptık. Öyle başarıyla getirdim.
Evet, tebrik ediyorum ama...
Bir de İstanbul Boğazı'nı geçtim.
Evet, şimdi o kadar mütevazı konuşuyor ki Gökhan. Yani sanarsınız ki hani dün başladım hemen bugün yüzmeye devam ediyorum. Sevgili dinleyiciler, benim bildiğim kadarıyla tam sayısından emin değilim. Lütfen yanlışım varsa düzeltin. 45 şampiyonluğumuz var. 50 olmuş ya.
50 olmuş.
Ben 45'te kalmışım.
Evet, 50 olmuş.
Madalyamız kaç oldu? 92'de kaldım ben en son. 100 mü?
116.
Maşallah. 116. O zaman hemen düzeltiyorum. 92'yi 116 yapıyorum, 45'i 50 yapıyorum.
Evet.
Ya kaç yaşındasın Gökhan?
30.
30 yaşında 50 şampiyonluğu var ve 116 madalyası var. Evde sergilecek evet. Yer bulamıyorsunuzdur.
Vallahi iki duvar dolu.
Bu madalyalar kupa mı oluyor? Nasıl?
Hayır, normal birer kupa olanlar
kupa
var,
olanlar
şeyler var, plaketler var. Onları saymıyoruz. Sadece madalya boynuna taktı o günkü.
O zaman siz arasında... bence bir odayı mutlaka ayırın. Evet. O oda madalya ve kupa odası
şimdi
olsun.
Evimiz zaten onun sayesinde ev aldık. Dübleks ev aldırdı bana. Alt kat benim, üst kat onun. Bir odası misafirhanem. Bir odasında madalyalarla kütüphanesi var. Bir de bilgisayar var. Başka hiçbir şey yok içinde. Duvarlar, madalyaları, işte getirdikleri hediyeleri vesaire sergilediği bir de kütüphanesi var köşesinde. İyi kitap okuyan bir Gökhan.
O zaman biraz o kitap okuma serüveninden de bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize? Evet. Neler okursun daha çok Gökhan?
Tarih.
Tarih. Çok güzel. Neden tarihi bu kadar zevkle okuyorsun? Ben okuduğum birkaç kitabı da şöyle verdiğin röportajlardan edindim ama hani senin ağzından
hangi
öğrenelim.
Hangi kitapları okudun diye.
Hangi kitapları okudun?
Osmanlı tarihi.
Osmanlı tarihi. Başka?
Osmanlı tarihi ilk Türk tarihi okudum. Selçuklu dönemi.
Tarihi neyi seni en çok cezbetti ve daha çok seni çeken özelliği ne oldu?
Tarihle ilgili merakım vardı. Zaten araştırıyordum.
O yüzden ama
şimdi falan gelirken daha çok tarihi yerleri falan gezmeye götürüyorduk işte anıları falan olsun diye. O açıdan merak sardı. Kitap da okuyorduk. Oradan biraz etkilendi.
Tam bir kitap kurdu olduğunu duyduk biz.
Evet, çok iyi kitap okuyor. Mesela şu anda tahmini bir 150 tane kitap okudu bugüne kadar.
Tebrik ederim.
Günde mutlak suretle en az 20 sayfa kitap okur. Mutlak surette, kaçınılmaz. Takvimleri okur, günlük takvimin yaprağını okur, onu sıralar öyle kaldırır. Öyle şeyli, düzenli yani. Yoksa onu oraya atayım, burada değil. O kitap bitirir, onu kaldırır, öbürüne başlar. O şekilde de okumayı devam eder.
Gökhan, inanılmazsın gerçekten. Arkadaşlarına örnek olacak çok kıymetli bir gençsin. Ha, şimdi ben dinleyicilerimize hemen söyleyeyim. Babamız bana neyi işaret etti? Daha bu ne ki dedi, saz da çalıyor dedi. Öyle mi?
Evet.
Ne zaman başladın saz çalmaya?
Saz kursuna gittim ben. Bir ara. Orada.
Böyle birkaç yıl oldu mu çalalı, yeni mi başladın?
Birkaç yıl oldu.
Birkaç yıl oldu.
Bir de Rus'ta gitmiştim müzik kursuna. O da Ramazan'a yalardı. Hala seviyorum onu.
Şimdi bir dakika, 10 parmağımızda 10 marifet olmaya başladı. Evet. Ne yapacağız biz? Evet. Cevdet Bey hangi birini anlatacağız? Dinleyicilerimize şampiyonluğundan mı bahsedelim? Kitap okuma serüveninden mi bahsedelim yoksa şimdi müzik de girdi işin içine.
Aşık Deniz Şampiyonası'nda ikinci oldum.
Harika.
Baba daha da şey yaptım, paraşüt yaptım.
Paraşüt mü?
Paraşüt mü?
Paraşüt yaptım.
Çok güzel. Ben gerçekten hayranlıkla izliyorum.
Ben paraşüte binemedim, o bindi.
Ben, bana deseler şu anda yapar mısın diye hayatta. Ben o Luna Park'lardaki hızlı trenler var ya, hani onlara bile zaten binmekten korkan biriyimdir ama.
2000 rakamlı Babadağ'dan tandem atlayışı yaptı. Görüntüleri de var.
Tebrik ediyoruz. Peki bu kadar heyecan duygusu, bu kadar başarı nasıl oluyor? Yani bana anlatabilir misin Gökhan? Bilmiyorum, anlatılabilecek bir şey mi bu?
Ülkemi sevdiğim için.
Ay, zaten üzerinde sevgili dinleyiciler, değerli konuğumuzun milli takım forması var. Milli takım formasıyla
hem
geldi.
Hem milli yüzücü hem milli basket.
Ah, bir de basketimiz var. Gökhan'ın o...
Basket
evet,
şeyde var yani.
Gökhan'ın şeyde enerjisi falan, baskete de geçmiş. Ben şimdi onu hissettim.
Sporu sevdikten sonra diğer işleri... Sporun bizim çocuklara verdiği hakikaten bir karakter, kimlik ve gaye, hedefi biliyor. Hedefe odaklandığı için daha düzgün yaşamayı bile öğreniyor. Bu kadar faydası olduğuna şahit olduk biz.
Evet, bu gerçekten çok önemli.
Mükemmel bir şey.
9 yaşında başladı yüzmeye. Evet. Şu an 30 yaşında, 21 yıl geçmiş ve az önce saydığım o işte 50 şampiyonluk, 116 madalya. Bu 20 yıllık süreçte daha bir bunun nice yılları, nice şampiyonlukları, madalyaları olacak. Tabii bu saydıklarımız yüzmede.
Evet.
Henüz baskete daha başlamadık.
Baskette
bu
sadece bir şey kupası var onun. Kamu kupası.
Hı hı.
Kendi içerisinde Telekom'un oynadığı, Gökhan da kendi takımdaydı. Bu sene genel müdürlük birinci oldu. Orada bir kupası var.
Oo, çok güzel.
Başlattık Telekom olmak üzere takım olarak. Efes, Pilsen, Fenerbahçe, Galatasaray beni o yurt dışına desteklesinler.
Desteklesinler tabii. Sizin gibi kıymetli bir milli sporcu desteklenmez mi? Biz yürekten destekliyoruz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ekibi olarak ve TRT Memleketim FM ekibi olarak. Ben müsaadenizle değerli hocamıza dönmek istiyorum. Osman Zerman şu anda 4 yıldır antrenörlüğünü yapıyor sevgili Hasan Gökhan Kota'nın. Nasıl çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, biraz anlatır mısınız?
Biz yarışma zamanına göre haftada 4-5-6 antrenmanına kadar yaptığımız oluyor.
Kaçar saatlik
antrenmanlar? Antrenmanlarımız 1,5-2 saat arası, biz metre bazlı çalışıyoruz. O günkü performansımıza bağlı ama ortalama 1,5-2 saat arası sürüyor antrenmanlarımız. Gökhan bütün antrenmanları programlı zaten. Biz Gökhan'a programını verdiğimizde de kendisi de o antrenmanı yapabiliyor. Her şeyi programlı. Gökhan zaten soyunma odasından itibaren her şeyin düzenli koymazsa o antrenmana gelmez.
Kitapları öğrendik şimdi babamızdan.
Koyar, gelir. Önce antrenman malzemelerimiz var bizim. Önce kulvarı kapatır. Yani o kulvarda eğitim olduğuna dair bizim tabelamız var. O düzeni de sağlar. O kulvarın kendine ayrıldığını belirten tabelayı koyar. Sonra malzemelerini dizer. Suyunu ne kullanacaksa, paletini, tahtasını. Ondan sonra antrenmanlı ben varsam benim eşimde, ben yoksam bizim yazdığımız programları, tabelası var. Ona uyarak yapar. Ve bu bizim programlarımız da normal sporcu gibi, hani yarışma öncesi programlar ve yarışmaya yaklaştı mı yarışma programları olarak ayırırız. Benim eşimde veya ben olmazsam da hop yazdığımız programı kendisi uygulayabilir. Evet. Çok gayet düzenli.
Harika bir öğrenci. Bence öğretmen olarak siz de çok şanslısınız. Gökhan gibi bir sporcu, bir öğrenciye sahip olduğunuz için.
Şöyle, biz aynı zamanda Gökhan'a Down sendromu diğer öğrencilerden ders de verdiği oluyor havuzumuzdan.
Öyle mi?
Vakit buldukça
antrenörlük de yapıyorsun aynı zamanda. Gökhan harikasın. Hangi birini anlatacağız dinleyicilerimize?
Ders de veriyor ve onların iletişimi çok daha farklı. Mesela o diğer Down sendromlu bir çocuğun benimle yaptığı derse, Gökhan'la yaptığı dersi, yani profesyonel olmayan birisi de izlesin anlar. Enerjiler çok farklı. Mesela benden daha çok güveniyorlar ona. Artık aralarındaki farkındalığa bağlıyorum
ben
onu.
Evet, evet. Hem duygusal hem de tabii ki mesleki farkındalık aynı zamanda. Anlatır mısın o antrenörlük çalışmalarını? Neler yapıyorsun Gökhan?
Antrenman yaparken tepki ettim. Sonra bana söylemişti, yardım et diye bana. Öyle başladı.
İki çocuk var değil mi?
Evet.
Onu neler öğretiyorsun ona?
Birisine kreç atmayı öğretiyorum. Birisine de ayakları nefes çalışmayı öğretiyorum.
Evet. Onlar da bakalım senin gibi madalyalar alabilecekler mi? Onlar da başka programlara katıldığında diyecekler ki bizim hocamız da Hasan Gökhan Kotan'dı. Ve biz onun bize verdiği eğitimler sayesinde buralara geldik diye bu sefer ismini anacaklar. Öyle değil mi?
Evet.
Kromozom Kardeşler.
Şöyle Gökhan artist, yani bir filmde de oynadı, Kromozom Kardeşler filminde.
Çok bu benim gerçekten bilmediğim bir bilgiydi. Sürpriz yaptınız bize.
Gayet güzel bir filmdi. Gökhan ve yanılmıyorsam bir 4-5 tane Down sendromu.
4 kişi. Gökhan Remzi var. Kral Remzi, boyacı. Boyayla boyacılık yapıp annesine bakan, 80 yaşında görme engelli annesine bakıyor Maraş'ta. Evet.
Maşallah.
Birisi de Deniz var. Birisi de daha yeni doğan bir çocuğu. Yani yapımcısı da şuna yaslanıyor. Küçükken bunun bir kuzeni varmış ama Down'lu olduğunu bilmiyormuş. Tabii bu üniversiteye giderken o vefat etmiş. Vefat ettikten sonra öğreniyor ki Down'ludur. Diyor ben her sıkışında gelip işte bana teselli veriyordu. Ben işte ben ağlamaya veya şey yaparken ama niye ağlıyorsun bunlar olur diye. Vefat ettikten sonra geldi bizi buldu. Onlarla beraber böyle bir yaşam. Kromozom Kardeşler zaten kromozom da birbirine benzediği için kardeştirler.
Evet.
Filmin ismi de oradan geliyor. Çok Kromozom güzel. Kardeşler.
Bu arada hani 10 parmakta 10 marifet diyorum. 11. parmağa ihtiyaç duymaya başlayacağız gibi görünüyor. Ne dersin Gökhan, olabilir mi? Daha başka ilgi duyduğun spor alanları var mı?
Masa tenisi oynadım.
Masa tenisi.
Sonra kort tenisi oynadım.
Kort tenisi. Oo, daha saysak neler çıkacak kim bilir. Onlardan da yine böyle profesyonel anlamda devam ediyor mu? Onları biraz amatör baş devam ediyor.
Yok, iskeleten hepsini denedik. Başarı. Yani sevdiği iki tane tenis seçti. İkisine yönlendi. Sazı da arada bir çalar. Ama kitapla, basketbolla,
yüzme
hiç alternatifsiz.
Hafta sonları neyi dinlemeye falan da gidiyor. Neyi dinlemeyi de arada çok seviyor.
Neyi çok sever.
Oo.
Çok da severek yapıyor. Yani böyle dinlene. Yani bizim dinleme şeklimiz de onları çok farklı.
O daha konsantre dinliyor.
Tabii. Mesela müzik kulakları çok mükemmeldir. Şimdi bazen işte müzik çalıyor. Hangisidir? İki baktım budur diyor. Mesela biz Bursa'ya yüzme şampiyonasına gitmiştik. Orada tarih yerleri gezerken geri döndü. Baba biz bir yere gitmedik dedi. Nereye gitmedik? Zeki Müren'in mezarına gitmedik dedi. Ve çıkıp oraya gittik biz.
Ve onu yani aslında o kronolojik sıra içinde ve gittiğiniz yerler arasında onun olmadığını fark edip.
Yani biz işte size... bu bir sanatçıydı niye gitmedik evet, gibisinin evet. Emri duygulandı ama veyahut da onun parçalarını hakikaten söylüyor, seviyor. Ondan mı kaynaklı onu bilmiyorum ama baba biz buraya gittik Zeki Müren'in mezarına benim hiç aklıma geçmiyordu. Söyledi ve gittik.
Peki şarkı söylüyor mu gerçekten? Gökhan söyler misin şarkı? Şu an istesek bizim için söyler misin? Şöyle küçük aklına gelen bir şey olur mu Zeki Müren'in şarkılarından örneğin?
Valla ezbere bilmiyorum Zeki Müren'i.
Ezbere bildiğin bizimle paylaşmak istediğin bir hikaye ya da bir şarkı var mı?
Şimdi uzaklardasın.
Söyler misin? Çok çok dinlemeyi arzu ederim kendi adıma.
Şimdi uzaklardasın, gönül hikranla doldu, hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.
Çok teşekkürler, çok teşekkürler beni kırmadığın için Gökhan. Evet, 12. parmağı mı geçtik? 13-14. Maşallah ben gerçekten sayamayacağım bu başarıları. Allah inşallah nice başarıları görmeyi ve bizlere inşallah alkışlamayı nasip etsin. Öyle söyleyeyim sevgili Gökhan. Şimdi hem çalışmasını devam ettiriyor hem parasını kazanıyor. Ayakları üzerinde duruyor maddi anlamda. Ve madalyalar, kupalar, şampiyonluklar. Şöyle bir ifade kullanmış Gökhan. Rekortmen olmak, rekorları kırmak devlet büyüklerini de sevindirmek istiyorum. Sen o kupaları, o madalyaları aldığında neler hissediyorsun Gökhan?
Mutlu oluyorum.
Mutlu oluyorsun. Olunmaz mı? Bir de o İstiklal Marşı'nı okutuyorsun ya hani.
Evet.
O ne kadar büyük bir gurur. Çok. Ben en çok bu tür milli sporcularımızın o İstiklal Marşı anını nasıl
şimdi,
hissettiklerini
tabii ki,
merak ediyorum.
Yani hakikaten çok farklı bir şey. Yani yaşamakla mesela biz yaşarken şu anda da söylüyoruz. Her ortamda da şey yapıyoruz ama oradaki o duygu farklı bir duygu. Bundan başka bir gurur düşünemiyorum bile.
Peki bu anlamda siz sizin gibi anne baba olanlara neler söylemek istersiniz?
Şimdi bizim çocuklarımız farklı. Farklandığının farkına varsınlar. Yani acır veyahut da gizlenecek bir şey değildir. Bu bizim elimizde değildir. Diyor. Rabbim böyle vermiştir. Böyle düşünmelidirler. Eğer hayatta yaşamak istiyorlarsa mutlaka hele büyük şehirlerde yani engelli olmamasına gerek yok. Mutlaka çocukların deşarj olabilmesi için bir sporla uğraşmalarını tavsiye ederim.
Hangisinden zevk alırsa çocuk?
Tabii yani herkes farklıdır. Senin 5 parmağın farklıdır. Yani evet. Bu çocuk yüzücüdür, öbürü yüzücü olacak diye bir kayda yok. O masa tenisçi olur, öbürüsü basketçi olur, diğerisi atlet olur. Yani farklı. Kort tenisçi olur, hiçbir şey yapmasa koş, yani yürür. Yani bu hem sağlık açısından hem de bizim çocuklarımızın, mesela bir gün Gökhan bana dedi ki, baba benim hiç arkadaşım yok, hep senin arkadaşların benim arkadaşlarım. Evet, arkadaşları yoktu. Çünkü oynamaya çıktıklarında sokakta insanları fazla bilmedikleri için, okumadığımız için, bizim en büyük eksiğimiz o. Evet. Acaba baktıkları için hep öyle geri çekiniyordu. Ama şimdi mesela o spor ortamında arkadaşları var. Yani Avrupa Şampiyonası'na giderken mi göreceksin. Yani dilleri farklı, inançları farklı. Sanki benimle senin gibi oturup konuşuyorlar. Yani kendi aralarında, kendi iletişimde. Burada tercüman yok, aracı kurum yok, ben senin yokuz. Kendi aralarında biz, benim düşünceme göre kalp diliyle konuşan bir şey var yani. Portekizli bir Türk'ün, düşün, hiç görmemiş, anında bir müsabakada karşı karşıya geliyorsun ve bu iletişimi sağlıyorsun. Bu başka bir dünya. Mesela Gökhan'ın en büyük özelliklerinden biri, seni seviyorsa seviyor, sevmiyorsa, babası olsa sevmiyor. Tek. Öyle ya bakalım falan yok. Düz.
Ya da sevmiyorum ama seviyormuş gibi görünüyor.
Yok yok, öyle öyle yapmacık şeyleri yok kesinlikle. Neyse odur.
Evet.
En büyük özellikleri de odur. Doğumlar için söylüyorum bunu özellikle.
Bu arada elimde sevgili Gökhan'ın duygularını anlatan bir şiir var. Müsaadenizle dinleyicilerimizle onu paylaşmak istiyorum.
Buyurun, buyurun.
Sizin bir arkadaşınızın kaleme aldığını da öğrendim. O kadar güzel, o kadar duygulu yazmış ki, tabii ki Gökhan izin verirse. Teşekkür ederim. Ben Gökhan, kalbime dokunur gibi dokundum suya. Su bana masallar söyledi, hiç duyulmamış masallar. Bir varmış dedi, var oldu dünya. Masallarla büyülendi gözlerim. Büyüdü ellerim çınarlarca. Küçük ayaklarım suyun anlattıklarıyla büyük pabuçlara sığdı. Suyun sesiyle şarkılar söyledim. Suyun şarkısıyla açtırdım. Her yerde çiçek, gökte güneş, kalbime sığmayan ne varsa hepsini suya verdim. Ben Gökhan. Suya sığmadı sevgim. Okyanuslar aradım. Ufukta göründü ve dönüp bana bir varmış dedi, var oldu dünya. Gökhan, Gökhan, yüreğine sağlık. Kalemine, ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Çok çok duygulu yazmışsın. O tabii suya verdiğin duygular sanıyorum işte bu madalyalar olarak, şampiyonluklar olarak bize geri döndü. Bu arada özür dilerim. Kitabı unuttum. Onu da müsaadenizle paylaşayım. Hayatın Artı Biri, Sizden Bir Fazlayım başlıklı. Sevgili Gökhan'ın fotoğrafının da üzerinde olduğu Cevdet Kutan Beyefendi'nin kaleminden çıkan bir kitap da var. Sanıyorum bütün o duygular bu kitabın içinde yer alıyor.
25 yıllık orada. Hayat orada.
Hayat burada. Evet. Eğer okumak isterseniz, arzu ederseniz lütfen bu kitabı edinin. Ben yayından sonra Gökhan'dan söz aldım. Benim için imzalayacak bir kitabı.
Bütün Türk halkı gittiğim yere desteklesinler. Yurt dışındaki kardeşlerimize önce Azerbaycan olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyetlerine selamımı söylüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz ve sevgili Gökhan'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bizimle ederiz. Bugün programda olduğu için. Teşekkürler Gökhan ve nice nice başarılara. Tabii onu yetiştiren kıymetli babası ve aslında şu an stüdyomuzda değil ama stüdyomuzun diğer tarafında kıymetli annesi de bizi izliyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Biz ellerinden teşekkür öpüyoruz. Ve tabii ki sevgili değerli hocamız Osman Zerman'a da çok teşekkür ediyoruz ki böylesine değerli sporcuları yetiştirdiği için.
Evet, Allah razı olsun.
Sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, milli sporcumuz Hasan Gökhan Kotan, babası Cevdet Kotan ve özel sporcular yüzme antrenörü Osman Zerman stüdyo konuğumuzdu. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Başarılarının sonsuza kadar devamını diliyorum. İnşallah bir sonraki başarıda sizleri de haberdar etmek ümidiyle diyelim ve sizlere bir kez daha teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.